Ayrım 23, Kanın Sesi, Kimsecik 3, Yaşar Kemal, sayfa 262. Zero'ya dokunsan ağlayacaktı. Hasan her şeyi, çocuğun durumunu herkesten iyi biliyordu. Zero'ya söylediklerine pişman oldu. Hu'un öteki bölmesine geçti. Yan yatmış dolu bir pamuk çuvalının üstüne oturdu. Yüzünü iki eli arasına aldı. Usuldan bir türkü mırıldanmaya başladı. Çocukluğundan bu yana Hasan bir şeye üzülür, kızar, umarsız kalırsa bir köşeye çekilir, yemek yemez, uyumaz, birkaç gün olduğu yerde yumulur, güzel yanık sesiyle kendi kendine bitmez tükenmez türküler söylerdi. Yağmur yağmıyor diyordu. Hasan yağmur yağmayacak diyordu. Gün açmayacak, ışık akamayacak, gökyüzü kapkara kesilecek, yıldızlar sönecek diyordu. Van Gölü kuruyacak, Süphan Dağı devrilecek, biz Çukurova'nın sıcak cehennem toprağına gömüleceğiz. Kemiğimiz eriyecek sıcaktan, taşlar eriyecek, toprak eriyecek, dağlar eriyecek, gökler eriyecek ve turnalar geçmeyecek Çukurova'nın üstünden, bu ölüm toprağının üstünden. Turnalar geçmiyor ki bir haber gönderem serin, aydınlık pınarları şakırdayan bir Van Gölü'ne. Üstünden sırmalı bulutlar geçen Ağrı Dağı'na, Süphan Dağı'na, Muş Ovası'na, Çaldıran Yaylası'na. Mustafa gece yarıya kadar uyuyamadan onu dinledi. Amcasının sesine kendisini öylesine kaptırmıştı ki, yarın Ali Çavuş'a gideceğini, Ali Çavuş'un kendisine atıcılık öğreteceğini bile unutmuş gitmişti. Hasan'ın sesi Mustafa'yı her zaman öylesine etkilerdi ki günlerce onun etkisinden kurtulamaz, Van Denizi'ni, Süphan Dağı'nı, Ağrı Dağı'nı görmek özlemiyle yanardı. Kutsal bir dağdı Ağrı Dağı, ona giden, onun eteklerine yüz süren cümle kötülüklerden, hastalıklardan yunar arınırdı. Ona yüz sürenin bu dünyada, öbür dünyada da yeri cennet olurdu. Hasan Ağa, alın beni götürün turnalar diyordu Van Gölü'ne, Ağrı Dağı'na. Bir an, bir ancık göreyim Van Gölü'nün mavisini, bir an, bir ancık göreyim Ağrı Dağı'nın ışığını, ondan sonra hemen oracıkta Allah canımı alsın diyordu. Ağrı Dağı'nı, Van Gölü'nü Mustafa, Düldül Dağı'ndan şu önünden akıp giden, kıyılarını ılgın ağın almış ırmaktan, şu gökyüzü gibi mavileşip uzayan ovadan daha iyi tanıyordu. Ağrı Dağı'nın doruğu çok yüksekti ve gökyüzünün içine girmişti. Binlerce yıldız sarmıştı her bir yanını. Dağın doruğu yıldızlara batmış savruluyordu. Yıldız örtüyordu dağı tepeden tırnağa. Kocaman bir dağ, gecenin ortasında bir yıldız ışıltısına batmış dönüyordu. Yıldızlar çiçek açıyor diyordu Hasan. Ağrı Dağı'nda güneş çiçek açıyor. Van Gölü'nün mavisi çiçek açıyor. Gökyüzü ağzına kadar masmavi çiçeklerini, yıldızlarını açıyor. Ben oraya gideceğim diyordu Hasan. Yayan yapıldak yola düşeceğim. Dizlerimin üstünde sürünerek Van Gölü'nün kıyısına, Süphan Dağı'nın, Ağrı Dağı'nın eteklerine varacağım. Oralara yüzüm süreceğim. Ondan sonra da öleceğim diyordu. Hasan Ağa belki bir gün, iki gün sonra yerinden kalkıyor. Yüzü sapsarı kesilmiş sallanarak dışarıya yürüyor. Faytona kadar geliyor, ona görmez gibi bakıyor. Arabanın yöresinde gözlerini tekerleklerden ayırmadan birkaç kere dönüyor. Oradan gece sallanarak kaktüs ağılına, oradan nar ağacına vuruyor, nar ağacını geçiyor. Poyraz'ın avlu kapısını bir uyur gezer içgüdüsüyle açarak aşağıya, caminin önünden geçip suyun kıyısına, çiçek açmış ağınların, ılgınların arasına iniyor, çakıl taşlarının üstünden yürüyerek, ırmağın ortasına kadar ilerlemiş kayalığın dibine varınca, orada gözlerini delicesine dönen büvetin köpüklenen sularına dikiyor, bir süre keskin kayalığın ucunda durduktan sonra oraya çöküp oturuyor, gene başını ellerinin arasına alıyor. Ama bu sefer türkü söylemiyor. Kayanın üstünde bir kaya kıpırtısızlığında donup kalıyor. Karanlık kavuşuncaya kadar da oradan ayrılmıyordu. Mustafa amcasına çok acıyordu. Bu yalnız bu dünyaya hiç alışamamış, gördüğü her şeye, her böceğe, ota, yaratığa ilk görüyormuşçasına şaşan, kocaman kocaman açılmış gözleriyle hayran bakan, insanlara hep iyilikle, sevgiyle yürekten gülen, dünyayı ölünceye kadar da böyle şaşarak dolaşacak olan insanı herkesten çok seviyordu. O, Salman'ı, Emine'yi hiç kimseyi öldüremezdi. İsmail Ağa öldürüldükten sonra Hasan öylesine şaşırmıştı ki, günlerce ne olup bittiğini anlayamadan kendi içine kapanmış, öyle suskun, kocaman açılmış gözlerle her şeye uzun uzun bakarak dolaşıp durmuştu. Daha gün doğmadan uyandı Mustafa. Zero ondan önce uyanmıştı. Çocuk şalvarını bacaklarına çekti, postalını giydi. Şimdi artık ayakkabı bulamayan kimi çocuklar gibi kırmızı postal giyiyordu. Dışarıya çıktı. Bugün ortalıkta uzaklara gitmesini gerektirecek kimse yoktu. Arka bahçeye topraktan 2-3 yaprak çıkarmış, kabakların arasına çövdürdü. Öbür işine Ali Çavuş'tan izin alır dağda görürdü. O eve dönünceye kadar Zero Hatun kahvaltıyı hazırlamıştı. Artık kahvaltılarda tereyağı, bal, kaymak çıkmaz olmuştu. Şimdi Zero her sabah bulgur çorbası yapıp hane halkının önüne dayıyordu. Mustafa ise bu durumdan mutluydu. Her sabah yağ, bal ve kaymaktan bıkmıştı. Şimdi o da herkes gibi her sabah çorba içiyor, karnını şişiriyordu. Çocuk farkındaydı, gittikçe hem de hızla fakirleşiyorlardı. Herkes ekiyor, biçiyor, pamuğa, çeltiğe, ırgatlığa gidiyor. Bunlarsa yazın bomboş kalan köyde yan gelip yatıyorlar, salmanı bekliyorlardı. Gelsin de onları teker teker boğazlasın diye. Hazır adağı mı dayanır? Birkaç yıl içinde ellerinde hiçbir şey kalmayacak, nan ekmeğe muhtaç olacaklardı. Bunu her gün Uzun Hazal, Zero Hatun, bütün köylü de söylüyor, Hasan Ağa'nınsa bir kulağından giriyor, öteki kulağından çıkıyordu. Zero'da biraz para, biraz altın kalmıştı. Ama Zero o paraları çıkarırsan İsmail Ağa mezarından kalkacak deseler, Zero gene o paraların ucunu kimseye göstermezdi. Salman'ı bir altına öldürmeye silahlı pusatlı adamlar geliyor. Zero onlara Salman varsın yaşasın. Salman uğruna verilecek bir tek kuruşumuz bile kalmadı. Hepsini onun uğruna harcadık diyordu. Onun yüzünden nan ekmeğe muhtaç olduk. Herkes gibi tarlamız, takımımız da yok. Eller gibi pamuk toplamasını, çeltik biçmesini, toprak sürmesini, harman çıkarmasını da bilmeyiz biz. Bu sıralarda da Zero Hatun tepeden tırnağa bir hüzün oluyor, kararıp kuruyor, tükenmiş cansız olduğu yerde donuyor kalıyordu. Ama Mustafa ondan 100 mermi isteyince hemen deli poyraza koşuyor, paraları onun önüne döküyor, 100 mermi yerine iki gözü de ağzına kadar dolu bir kocaman heybe mermiyi alıyor, Mustafa'ya veriyordu. Çorbasını çabucak içen çocuk mermileri küçük bir kilim çuvalın içinden aldı. Şalvarının ceplerine saydı. 50 olunca da bugünlük bu kadar yeter dedi sevinç içinde. Ali Çavuşlara yürüdü. Ali Çavuş elinde tüfeği onu avlusundaki büyük ağacın altında bekliyordu.
Oo, gel bakalım deli oğlan. Ne var ne yok? Bu gece uyuyabildin mi?
Uyudum dedi. İki heybe gözü de daha sayamadım. Mermi aldım deli Poyraz'dan. Hepsi de pırıl pırıl yepyeni.
Kaç tane?
Belki 1000, belki de 2000.
İyi.
Tüfeğini omuzuna vurdu, çevik adımlarla dağa doğru yola düştü. Mustafa da arkasından. O kadar çabuk yürüyordu ki çocuk onun arkasında soluk soluğa kalmış, zor yetişiyordu. Gün burnuna 3 koyak açtıktan sonra önlerinde duvar gibi düz yükselen bir kayalığa geldiler. Seller düz kayalığın yanına ne kadar ince kum, çakıl taşına benzer, küçük, pürtüklü taş varsa getirmiş yığmıştı. Ali Çavuş düz bir taşın üstüne oturdu.
''Çıkar tabancanı!'' diye buyurdu. Sesi çok sertti. Mustafa ürperdi. ''Demek ki bütün öğretenler böylesine mendebur oluyorlar.''
Elleri titreyerek tabancayı kınından çıkardı, aldı, çavuşa verdi. ''Buyur.''
''Sen bunu doldurmasını, boşaltmasını, tabancayı da sökmesini biliyor musun?''
''Biliyorum.''
''Şimdi bunu boşalt, hemen de arkasından doldur, sonra da tabancayı sök.''
Mustafa tabancayı çavuştan alır almaz yere oturdu. Bir anda kurşunları eteğine döktü. Kurşunlar dökülür dökülmez de hemen doldurdu. Ardından da tabancayı söktü, taktı, gene doldurdu. Bu işi 3 kere yaptı. O kadar çabuk görüyordu ki işini, elleri gözükmüyordu. Ali Çavuş çocuğun bu el çabukluğuna hayran kaldı.
''Kaç yıldır bu tabancayla oynuyorsun Mustafa?''
''Bilmem.'' diye boynunu büktü çocuk. ''Babam bu tabancayı bana vermişti de...''
''Ateş etmesini biliyor musun?''
''Bilmiyorum.''
''Hiç ateş ettin mi?''
''Birkaç kere boşandırdım.'' Ali Çavuş karşı düz duvar gibi kayaya gitti. Yerden yumuşak bir taş aldı. Yeşilin üstüne ak bir yuvarlak çizdi. Halka Ali Çavuş'un iki karışı büyüklüğündeydi.
''Bak Mustafa, bu halkanın içine ateş edeceksin. Vurursan...'' ''Kolay değil, önce ben ateş edeceğim.''
Adımlayarak çocuğun yanına geldi. Ona 6 adım geçti. Gel buraya, tam 30 adım. 30 adım tabanca için çok uzun bir yerdir. Değme atıcı buradan o halkayı kolay kolay vuramaz. Mustafa'yı omuzundan tuttu kaldırdı. 30 adımın bittiği yere uzamış, mosmor açmış, çiçeklerine yüzlerce arı çokuşmuş, çiriş sikinin yanına götürdü, tabancayı eline verdi. ''Sık bakalım Mustafa'' diye buyurdu. Kaşları çatılmış, şahin gözleri yeşilin üstündeki ak halkaya dikilmişti. Mustafa tabancayı sağ eline aldı, zor kaldırıyordu. Önce gözlerini kıstı, sonra yumdu, yüreği küt küt atıyordu, tetiğe bastı. Gözlerini açınca Ali Çavuş'un kaşlarının biraz çatıldığını, yüzünün biraz daha asıldığını gördü. Ödü koptu, oradan kaçmak geçti içinden. Bu sırada da kalın sert sesi yükseldi Çavuş'un. ''Vuramadın.'' Ses aşağılayıcı geldi Mustafa'ya, yerin dibine geçti utancından. ''Elin titriyor, tetiğe basarken de gözlerini kapatıyorsun. İnsan hiç görmediği bir yeri vurabilir mi? Sen görmediğin bir yere gidebilir misin? Kurşunun da gözü olmalı değil mi? Şimdi haydi bir daha, hiç durmadan.'' Mustafa bu sefer gözlerini kapatmayacaktı, kendini zorluyordu. Ne yazık ki tetiğe basarken gözleri kendiliğinden yumuldu. ''Gene kapattın.'' Mustafa öfkelenmiş, eli ayağı çözülmüş titriyordu. ''Tabancadaki bütün kurşunları boşalt. Nasıl bilirsen öyle sık. İstersen iki elinle de tutabilirsin silahı.'' Tabanca ağır geliyordu. İki eliyle tutsa da ateş etse daha iyi olurdu ya, Mustafa bunu kendine yediremiyordu. Tabancayı titreyen sağ eliyle kaldırdı, gene gözlerini yumdu. Tetiğe bir, iki, üç, dört kere çöktü. Kurşunlar ak halkanın sağından solundan toz kaldırdılar. Ali Çavuş gülümseyerek yumuşacık sevecenlikle çocuğa yaklaştı, saçlarını okşadı. Mustafa tepeden tırnağa tere batmış, ter saçlarının ucundan damlar gibiydi. Yüzü de kıpkırmızı olmuş, bütün bedeni titriyordu. ''Bak Mustafa'm, bu iş soğukkanlılık işidir. Hiç kendini bırakmayacaksın, elin titremeyecek, içinde en küçük bir kuşku olmayacak. Elindeki silahla bütünleşeceksin. İnsan hiç elini kaldırırken, yürürken, bakarken kendini bırakır mı? İşte elindeki silah da senin öyle bir parçan olacak. İşte o zaman işi yarı yarıya halletmişsin demektir.'' Sırtından matarasını aldı. ''Şuradan bir su iç de kendine gel hadi.'' Mustafa utancından yerin dibine batmış, titremesini yenemeyerek matarayı başına dikti. Suyu göğsüne yana yöne dökerek içti. Azıcık kendine geleceğine daha da bozuldu. Ayakta duracak hali de kalmamıştı. Ali Çavuş bunu anladı. ''Hadi azıcık oturalım. Biraz sonra kendimize birer kahve yapar içeriz.'' Çocuğu elinden tuttu, yandaki kayanın üstüne çekti, yan yana oturdular. Gökte dönen kartallar durmadan çoğalıyorlardı. Ali Çavuş yerinden kalktı, çalı çırpı topladı, yandaki kayanın kuytusuna yığdı. Kav çakmağını iki çakışta yaktı. Alıştırma için kavı bir tutam ince kuru otun arasına koydu, üfürmeye başladı. Kuru ot yalımlayınca kuytu da yığılı çalı çırpıya götürdü, tutuşturdu. Avcı çantasından cezveyi, küçük bir kavanozdaki kahveyi, bir torbadaki şekeri çıkardı, kayanın üstüne Mustafa'nın yanına koydu. Mataradaki suyla cezveyi doldurup ateşe sürdü. Mustafa'nın yüzü usul usul açılıyor, teri kuruyor, kendine geliyordu. Hep tetiğe basarken gözlerini nasıl kapatmayacağını düşünüyordu. Gün batıdaki kayanın sivrisini görünce iyice kendine geldi. Orada kızıl kartallar üst üsteydiler. Bir gidiyor, bir geliyorlardı. Kimisi kanatlarını düşürmüş, kabarak dolaşıyor, yanındaki kartala ya bir pençe ya bir gaga atıyordu. ''Al Mustafa, talihine bak. Ne kadar da köpüklü oldu. Çok da şeker koydum.'' Mustafa gözleri sevinçle dolarak güldü. Arkasından da kahvesini öpürdetti. Çavuşun da kahvesi çabucak pişti. O da Mustafa kadar değilse de ona yakın kahvesini öpürdetti. ''İlkin her zaman böyle olur Mustafa. Aradan zaman geçince de kendi kendine gülersin. Bu dünyada her şey alışkanlıktır. Tabancaya elin, gözün, yüreğin, bütün bedenin alışacak. Ver o tabancayı bana.'' Mustafa belinden aldığı tabancayı ona verdi. ''Bu tabanca boş be Mustafa. Sana bir öğüt vereyim mi? Bir tabanca, bir silah hiçbir zaman boş durmamalı. Anladın mı?'' ''Anladım.'' dedi Mustafa gözleri parlayarak. Tabancayı hemencecik Çavuş'un elinden aldı. Bir anda da doldurup geriye uzattı. ''Gel buraya.'' Mustafa onun sağ yanına geldi durdu. ''Göz, gez, arpacık.'' ''Biliyorum.'' dedi Mustafa. ''Kim öğretti sana?'' ''Sefer Eşkıya'dan öğrendim. Onu çok seyrettim.'' ''Öyleyse beni de seyret.'' Tetiğe bastı. Kurşunlar arka arkaya gitti. Hepsi de karşıdaki halkanın tam ortasına üst üste yapıştı.
Mustafa şaşkınlık içindeydi. Hepsi de aynı yere. Sen de böyle olacaksın. Biraz daha büyü, ben tabancadan sonra sana mavzer sıkmayı da öğretirim.
Tabancayı Mustafa'ya verdi. Bildiğin gibi sık.
Tam bu sırada da yukarıdaki kızıl kartalların oradan zil sesi geldi. Ali Çavuş zil sesini duyar duymaz sarardı. İki kanadı da yolunmuş, ak kuş.
Ne diyorsun?
Senin o deli kuşun diye karşılık verdi Mustafa, zilli.
Şimdi görür o diye dişlerini sıktı. Bu sefer o cehennemi boylayacak.
Çabuk çabuk yukarıya tırmandı. O tırmanırken kuş da geldi, karşı çakmak taşı kayaya kondu. Ak kayanın üstüne kızıltısı çöktü. Ali Çavuş geriye döndü, döner dönmez de filin tasını doğrulttu, kuşa ateş etti. Kuş uçtu, uçan kuşun yerinden bir top duman kalktı. Kuş delicesine zillerini öttürerek karşıdaki mor kayaya kondu. Yönünü de Ali Çavuş'a çevirdi.
Mustafa, sen bildiğin gibi ateşi sürdür. Unutma, göz gez arpacık. Bir de gözlerini kapama.
Olur diye bağırdı Mustafa. Biraz sonra kuşla uzaklaştılar gittiler. Mustafa da tabancayı doldurdu, ateşi sürdürdü.
Mustafa'nın tabancasının topuna kurşun, dolduran elleri makine gibi işliyor, o hızla da tetiğe basıyor, kurşunun kayaya değdiği yerden bir duman çıkıyordu.
Kızıl kanatlı kuşun ziliyle Ali Çavuş'un cıvılayan kurşunlarının sesi çok uzaklardan, koyakları yankılandırarak geliyordu.
Bu tabancayı yedinci dolduruşuydu. Yere diz çöktü, tabancayı iki eliyle kavradı. Artık yüreği gürp gürp atmıyor, eli de titremiyordu.
Göz gez arpacık. Çocuk gülümsedi. Artık gözlerini kapamayacaktı. Tetiğe bastı. Halkanın ortasından vurduğunu görünce bir alloş çekti.
Sesi yankılandı. Onu çok uzaktaki Ali Çavuş bile duydu. Sevincinden ne yapacağını bilemedi. Ayağa kalktı. Ali Çavuş çok uzaklarda olmalıydı. Kuşun zilinin sesi derinlerden geliyordu.
Tabancayı sağ eline aldı. Sağlam tuttu. Göz gez arpacık, eli titremedi. Tetiğe çöktü.
Gene bir tansık gerçekleşti. Halkının içinden vurmuştu.
Mustafa'nın gözleri şaşkınlığından kocaman açıldı.
Akşam oluncaya, Ali Çavuş onun yanına gelinceye kadar tabancasını doldurdu doldurdu boşalttı. Halkanın içinde yöresinde kurşun değmedik, hemen hemen hiçbir yer kalmamıştı. Ali Çavuş ona yaklaştığında o elindeki tabancaya dalmış gitmiş, bir dolduruyor sonra da durmadan tetiğe asılıyordu.
Çavuş onu kolundan tuttu. ''Mustafa, Mustafa!'' diye bağırdı.
Mustafa derin bir düşten sıyrılırcasına onun yüzüne baktı.
''Mustafa, bu kuş beni öldürecek!''
Çocuk kendine geldi.
''Bak!'' dedi, kıvançlı halkayı gösterdi. ''İçini kurşunla doldurdum.''
''Bu kuş beni öldürecek!''
''Beş adım daha geriye çekildim, sıktım, gene vurdum.''
''Bu kuş!'' derken Ali Çavuş da kendine geldi, soluk soluğaydı.
Mustafa tabancasını onun önünde de bir kere daha boşalttı. Hepsini de halkının içine değdirmişti.
Oldu. Seninle bir 10 gün daha geleceğiz buraya.
Bu kuş beni öldürecek.
Gün batmadan köye indiler.
23. ayrımın sonu. Sayfa 270.